Ayrım 26. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 243. 22. bölüm. Kallikross benim için her şeyi yoluna koydu ama zavallı vatansever Frank Alcor suçlu bulundu. Faal hizmetten çıkartılıp mahkemeye verildi ve bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir hafta sonra binbaşı odasına çağırdı beni. Bana karşı ne kızgın ne de somurtkandı. Hatta yüzünde eğleniyormuşçasına bir gülümseme vardı. ''Nasıl becerdin bilmiyorum ama paçayı kurtardın doğrusu.'' dedi. ''Tebrikler. Umurumda da değil zaten. Bütün bu mahkemeler, soruşturmalar falan komik geldi bana. Aslında o oğlanları atmalıydılar içeri.'' Senin hesabına sevindim ama artık böyle bir şeyin tekrarlanmaması için tedbir almam emredildi bana. Şimdi sana bir dost olarak öğütte bulunmak istiyorum. Bir an önce devlet memurluğundan ayrılsan iyi olur. Yanlış anlama sakın, üsteleyecek falan değilim. Afallamıştım, biraz da içim bulanmıştı. Bu işten kazasız belasız çıktığımı sanırken işimden olmuştum. Nasıl ödeyecektim faturaları şimdi? Karıma, çocuklarıma nasıl bakacaktım? Long Island'daki yeni evimizin ipoteğini nasıl ödeyecektim? Taşınmamıza birkaç ay kalmıştı. Yüzümün ifadesini değiştirmemeye gayret ederek büyük jiri beni akladı. Niye istifa edeyim işimden dedim. Binbaşı içimden geçenleri okumuş olmalıydı. Las Vegas'ta Jordan ile Callie'nin içimden geçenleri herkesin okuyabileceğini söyleyişlerini hatırladım. Nitekim binbaşının yüzünde de bir acıma ifadesi belirmişti. Kendi iyiliğin için söylüyorum. Üst kademeden bir sürü müfettiş dolanacaktır artık buralarda. FBI'da bir süre sağı solu karıştırmaya devam edebilir. Yedekteki oğlanlar hala seni kullanıp işlerini yürütmek isteyebilir. Ama çekilip gidersen her şey sönüp gider. Müfettişlerin hızı kesilir ve zamanla araştıracakları bir konu kalmadığı için çekip giderler onlar da. Rüşvet alan öteki sivil memurları sormak istemiştim ama binbaşı bekliyordu bana. Senin gibi en azından 10 idari memur daha biliyorum ki hepsi ayrılacaklar işten. Birkaçı ayrıldı bile, inan bana. Ben senden yanayım. Hem sen burada vakit öldürüyorsun. Bu yaşta çok daha iyi durumda olman gerekirdi. Başımla onayladım. Ben de düşünüyordum aynı şeyi. Şimdiye kadar fazla bir yol almamış bulunduğumu. Bir romanım yayınlanmıştı ama devlet memurluğundan ayda $400 net maaş alıyordum. Dergilerde dışarıdan yazdığım yazılardan da ayda 300-400 daha almakla birlikte artık bizim yasa dışı altın madeni de kapandığına göre bir şeyler yapmak gerekiyordu. Peki dedim, 2 hafta sonra ayrılmak üzere bir istifa mektubu yazarım. Binbaşı elimi sıktı. Yakında ücreti mazeret iznin gelecek. O 2 hafta süresince kullanır, yeni bir iş ararsın. Ben idare ederim. Yalnız haftada 1-2 kez uğrayıp gelen giden evraka bir bakıver yeter. Masama dönüp istifa mektubunu yazdım. İşler göründüğü kadar da fena değildi. 20 günlük bir tatil ücreti alacaktım. $400 yakın. Emeklilik sandığında $1,500 kadar birikmiş param vardı çekebileceğim. Yalnız o zaman 65 yaşında emeklilik maaşı alma hakkımı kaybederdim. Fakat emekliliğime daha 30 yıl vardı. O zamana kadar ölmüş olabilirdim. Toplam $2,000 ediyordu. Sonra Vegas'ta Callie'ye emanet ettiğim rüşvet paraları vardı. 30.000'den fazla. Bir an içimi bir panik duygusu sardı. Ya Callie döneklik edip paramı vermezse? Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. İyi arkadaşlık. Beni kurtarmıştı. Ama Vegas'ın düzenbazlarından olduğunu da bilmiyor değildim. Ya bana yaptığı iyiliğin karşılığı olarak paraya el koyduğunu söylerse? Karşı çıkamazdım bile. Hapse girmemek için o parayı öderdim çünkü. Hem de nasıl? Fakat en ürktüğüm şey Valerie'ye işimden ayrıldığımı söylemek zorunluluğuydu. Sonra babasına da açıklamada bulunmak. İhtiyar sağa sola sorup işin doğrusunu nasıl söylenirdi? O gece bir şey söylemedim Valerie'ye. Ertesi günde daireden ayrılıp Eddie Lancer'ı görmeye gittim dergiye. Ona her şeyi anlattım. O ise oturmuş başını sallayıp gülüyordu. Hikayemi bitirdiğimde neredeyse merak içinde. Biliyor musun, hep şaşırtıyorsun beni. Ben de seni kardeşin Artie'den sonra dünyanın en dürüst adamı sanırdım dedi. Eddie Lancer'a rüşvet yiyip yarım yamalak bir düzenbaz olmanın içimdeki hayal kırıklıklarının acısını nasıl silip attığını anlattım. Romanımın kamuoyunda ilgi görmemesi, hayatımın tek düzeliği ve sıkıcılığı, başarısızlığı, sürekli mutsuzluğun bir öç alma isteği doğurmuştu içimde. Lancer hafif bir gülümsemeyle bakıyordu bana. ''Ben de senin hayatımda tanıdığım en dengeli, sakin adam olduğunu sanırdım.'' dedi. ''Mutlu bir evliliğin var, çoluk çocuğa karışmışsın, güvenli bir yaşam sürüyorsun, hayatını kazanıyorsun. Yeni bir roman üzerinde de çalışıyorsun, daha ne istiyorsun, belanı mı?'' ''Bir işe ihtiyacım var.'' dedim. Eddie bir an düşünüp taşındı. Ona başvurmaktan hiçbir utanç falan duymuyordum işin garibi. ''Aramızda kalsın ama ben 6 ay sonra ayrılıyordum buradan.'' dedi. ''Yerime başka bir editör getirecekler. Benim tavsiyeme göre seçeceklerinden halefimin bana iyilik borcu olacak. Ona seni geçindirecek kadar iş vermesini söylerim.'' ''Çok iyi olurdu.'' dedim. ''Eddie tez canlı. O zamana kadar da sana bir sürü iş verebilirim.'' dedi. ''Macera hikayeleri, biraz aşk hikayesi, genellikle benim yaptığım kitap eleştirileri, anlaştık mı?'' ''Tabii.'' dedim. ''Kitabını ne zaman bitirirsin?'' ''Birkaç aya kadar.'' dedi Lancer. ''Ya sen?'' Nefret ettiğim bir soruydu bu. Gerçekte Arizona'da meydana gelmiş olan bir kaçırma ve cinayet olayını konu alan romanımın ancak ana hatları belirmişti henüz. Daha hiçbir şey yazmamıştım. Romanımın iskelet tasarımını verdiğim yayıncı avans vermeyi reddetmişti. Küçük bir çocuğun kaçırılarak öldürülmesini kola alan bir romanın iş yapmayacağını söylüyordu. Kitabın kahramanı olan katilin okuyucu tarafından benimsenmeyeceği kanısındaydı. Yeni bir suç ve ceza yazmak amacındaydım. Bu da yayıncıyı ürkütmüştü. ''Çalışıyorum.'' dedim. ''Daha çok var.'' Lancer anlayışla gülümsedi. ''İyi bir yazarsın.'' dedi. ''Günün birinde ün yaparsın, merak etme.'' Bir süre daha kitaplardan ve yazmaktan konuştuk. En çok satan kitap listelerine girerek servetler kazanan romancılardan daha iyi olduğumuza inanıyorduk ikimiz de. Yanından ayrıldığımda kendime güvenim yerine gelmişti. Lancer'ın yanından ayrılırken hep öyle olurdum. Her nedense yanında kendimi gayet rahat hissettiğim birkaç kişiden biriydi. Zeki ve yetenekli olduğunu bildiğimden yeteneğim konusunda söylediği olumlu şeyler beni neşelendirmişti. Sonunda her şey en iyisine varmıştı. Artık tam gün çalışan bir yazardım, dürüst bir yaşam sürecektim. Hapisten kurtulmuş ve birkaç aya kadar hayatımda ilk kez olarak kendi evime taşınacaktım. Belki de biraz düzenbazlığın yararı vardı hayatta. 2 ay sonra Long Island'daki yeni inşa edilmiş evime taşınmıştım. Çocukların hepsinin ayrı yatak odası vardı. 3 banyomuz, özel bir çamaşırhanemiz vardı. Artık banyoda keyif yaparken yeni yıkanmış çamaşırların suları damlamayacaktı suratıma. Çocukların banyodan çıkmalarını beklemeyecektim artık. Mahremiyetin neredeyse ıstırap verici bir hal alan lüksüne sahiptim şimdi. Kendi çalışma odam, kendi bahçem, kendi çimenliğim vardı. Başkalarından ayrıydım, cennetteydim. Oysa birçok insan için gayet olağan bir şeydi bu durum. En önemlisi artık ailemin güvencede olduğunu biliyordum. Yoksul ve umutsuzları arkamızda bırakmıştık. Artık bizi hiç yakalayamayacaklardı. Onların trajedileri bizim trajedimiz olmayacaktı. Çocuklarım hiçbir zaman yetim büyümeyeceklerdi. Bir gün banliyodaki evimizin arka balkonunda otururken gerçekten mutlu olduğumu, belki hayatımda bir daha hiç bulamayacağım bir mutluluğu bulmuş olduğumu anladım. Biraz bozuldum buna. Bir sanatçı olarak böyle sıradan zevklerin içinde nasıl mutlu olabilirdim? Sevdiğim bir karım, cıvıl cıvıl çocuklarım, banliyölerde ucuz bir dubleks evim vardı. Şurası kesinlikle belliydi ki ben bir Gauguin değildim. Belki de bundan yazamıyordum işte, fazla mutluydum. Valeria'ya karşı bir hınç duygusu belirir gibi oldu içimde. Ökselemişti beni, vay canına. Ne var ki bütün bunlar da tatmin edemiyordu beni. Her şey o kadar iyi gidiyordu oysa. Hele çocuklardan alınan zevk öylesine olağan, öylesine sıradandı ki tiksindirecek kadar sevimliydiler. Oğlum 5 yaşındayken bir gün kentin sokaklarında dolaşmaya çıkarmıştım onu. Birden kedinin biri önümüze atlayıp fırladı gitti. Oğlum bana dönüp Bu korkak kedi mi diye sordu. Vali'ye bunu anlattığımda o kadar hoşuna gitti ki yazıp böyle sevimli öykülere para ödeyen dergilerden birine yollamamızı istedi. Benim tepkim ise başka olmuştu. Arkadaşlarından biri onunla korkak kedi diye alay etmiş, oğlum da bundan alınacağına deyimin anlamını merak edip kalmış mıydı acaba? Oğlumun ilk kez olarak karşı karşıya geldiği türlü deneyimleri, konuşma dilinin türlü gizemlerini düşündüm ve ondaki çocukluk saflığına başından geçenleri anlatıp bunu aralarında konu edecek bir ana babası oluşuna gıpta ettim. Bir gün de pazar öğleüstü ailece 5. caddede yürüyorduk. Valeri hiçbir zaman parasının yetmeyeceği giysilerin bulunduğu vitrinlere bakıyordu. Karşıdan 1 metre kadar boyunda fakat gayet zarif bir süet ceket, beyaz dantelli bir bluz ve koyu yün bir eteklik giymiş bir kadının geldiğini gördük. Kızım Valeri de mantosuna asılıp cüce kadını gösterdi. "Anneciğim, bu ne?" diye sordu. Valeri utançtan dehşete düşmüştü. İnsanları incitmekten müthiş korkardı. Kadın bizi duyamayacak kadar uzaklaşana kadar kızımın ağzını kapattı. Sonra ona bu kadının daha fazla boy atıp büyüyememiş kişilerden olduğunu söyledi. Kızım tam kavrayamamıştı söyleneni. Nihayet sordu.
"Yani büyümemiş öyle değil mi? Yani senin gibi yaşlı bir kadın mı aslında?"
Valeri bana bakıp gülümsedi. "Evet canım," dedi. "Artık kafanı yorma buna. Binde bir insana olur böyle bir şey." O gece evde çocukları yatağa yollamadan önce anlattığım hikayeyi bitirdiğimde kızım hala düşüncelere dalmış haldeydi. Beni dinlememişti bile. Neyi olduğunu sordum. Gözleri yüz yuvarlak açılmış.
"Babacığım," dedi, "ben gerçekte küçük bir kız mıyım yoksa büyümemiş yaşlı bir kadın mı?"
Çocukları hakkında bunun gibi öyküler anlatabilecek milyonlarca insan olduğunu biliyordum. Gayet olağan bir şey olduğunu da, yine de çocuklarımın yaşamlarını paylaşmanın beni daha zenginleştirdiği duygusuna kapılmaktan da kendimi alamıyordum. Hayatımın dokusu hiçbir önemi yokmuş gibi gözüken bu ıvır zıvır şeylerden oluşuyordu. Yine bir akşam kızım yemekte Valeri'yi içinden çıkaracak her şeyi yapmıştı. Kardeşinin üstüne yemek sıçratmış, mahsustan bardağını devirmiş ve sos kasesini de dökmeyi becermişti. Nihayet Valeri bağırdı.
"Bir yaramazlık daha yaparsan öldürürüm seni."
Tabii mecazi anlamda söylenmişti bu. Fakat kızım dikkatle anasına bakıp
"Peki tabancan var mı?" diye sordu.
Bir tabancası olmadığı takdirde annesinin onu öldüremeyeceğine inanıyordu besbelli. Henüz ne savaşlar, ne salgın hastalıklar, ne ırz düşmanları, ne sokak serserileri, ne otomobil, ne uçak kazaları, ne kanser, ne zehir, ne de pencereden aşağı itili vermek hakkında bir şey biliyordu. Valeri ile gülüştük. "Valeri, tabii yok, saçmalama," dedi. Kızımın yüzündeki kaygılı gerilim de kayboluverdi. Fakat sonraları Valeri'nin bir daha öfkeyle böyle bir şey söylemediğini gördüm. Valeri de şaşırtıyordu beni bazen. Yıllar geçtikçe daha katolik, daha tutucu olmuştu. Artık Greenwich Village'deki yazar olmak isteyen o bohem kız değildi. Toplu konut projesinde evlerde hayvan beslemek yasaktı. Vali de bana hayvanlardan hoşlandığını hiç söylememişti. Kendi evimiz olduktan sonradır ki bir köpek ile bir de kedi yavrusu getirdi eve. Ben pek hoşlanmadım bundan ama oğlumla kızımın çimenlerin üstünde yavrularla oynayışları güzel bir manzaraydı doğrusu. Hiçbir zaman sevmemişimdir evde kedi köpek beslemeyi. Bana yetim çocukların karikatürleri gibi gözükürler. Valeri ile fazla mutluydum. O zamanlar bunun ne kadar seyrek bulunur ve değerli bir şey olduğunu bilmiyordum. Ve o bir yazar için mükemmel bir ev kadınıydı. Örneğin çocuklar düşüp oralarını buralarını kanattıklarında katiyen paniğe kapılıp beni rahatsız etmezdi. Genellikle erkeklerin yaptıkları ev işlerini kendi başına yapmaktan hiç yakınmazdı. Artık ana babası da 30 dakika mesafede olduklarından akşamları ve hafta sonları arabayı alıp çocukları götürürdü bana sormadan. Bu tür ziyaretlerden hiç haz etmediğimi ve onlar evde yokken kitabım üzerinde rahatça çalışabileceğimi biliyordu. Fakat her nedense bazı geceler kabus görüyordu. Belki de Katolik eğitiminden ötürüydü bu. Derin uykudayken bile ağlamaya, küçük çığlıklar atmaya başlayınca uyandırırdım. Bir gece müthiş bir korkuya kapılmıştı düşünde. Onu kollarıma alıp neyi olduğunu sorduğumda fısıltıyla
sakın bana öldüğümü söyleme dedi.
Çok korkutmuştu beni. Bir doktorun kötü bir haber vermiş olabileceği geldi aklıma. Fakat ertesi sabah gece olanları anlattığımda hiçbir şey hatırlayamadı. Son zamanlarda doktora gidip gitmediğini sorunca da güldü bana.
Dindar bir ailede yetişmiş olmanın etkisi bu dedi. Cehenneme gitmekten falan korkuyorumdur herhalde.
2 yıl boyunca dergilere serbest yazılar yazdım. Çocuklar büyüdüler. Mutlu evliliğimiz neredeyse sinirime dokunmaya başlamıştı. Valeri ailesini sık sık ziyarete gittiğinden, ben de vaktimin çoğunu Bodrum'daki çalışma odamda yazarak geçirdiğimden, birbirimizi o kadar sık görmüyorduk zaten. Dergilerden ayda en az 3 iş alıyor, bir yandan da bana servet ve ün getireceğini umduğum roman üzerinde çalışıyordum. Çocuk kaçırma ve cinayet konulu roman oyuncağım, dergiler ise ekmek paramdı. Kitabımı bitirmek için 3 yıla daha ihtiyacım olacağını hesaplamıştım ama umurumda değildi. Ne zaman kendimi yalnız hissetsem gittikçe kalınlaşan müsveddeleri gözden geçirirdim. Sonra çocukların büyüyüşünü seyretmek, Valeri'nin çok daha mutlu, hayatından hoşnut ve ölümden daha az korkar olduğunu görmek çok güzeldi. Ne var ki hiçbir şey sürekli değildir. Kanımca sürekli olmasını istemediğimiz için değildir. Her şey mükemmel olunca insan başına dert aramaya başlar. Banyo'daki evimde günde 10 saat yazarak, ayda bir sinemaya giderek, elime ne geçerse okuyarak geçirdiğim 2 yıldan sonra bir gün Eddie Lancer'dan bir telefon geldi. Kentte akşam yemeğine çağırıyordu beni. 2 yıldır ilk kez geceleyin New York'a inecektim. Gündüzleri editörlerle iş görüşmesi için indiğim oluyordu ama akşam yemeğine daima eve dönerdim. Valeri çok iyi bir aşçı olmuştu. Ben de akşamı çocuklarla geçirip yatmadan önce biraz çalışmak istiyordum. Eddie Lancer Hollywood'dan yeni dönmüş, bana nefis bir akşam yemeği vaadinin yanı sıra anlatacağı hikayeler de olduğunu söylüyordu. Her zamanki gibi romanımın nasıl gittiğini de sordu. Sanki benim büyük bir yazar olacağımı biliyormuş gibi davranırdı bana hep. Ben de bayılırdım buna. Çıkar hesabıyla karışmamış, içten bir iyilik hissi olan seyrek rastlanır insanlardan dedi. Sonra gıpta ettiğim komiklikleri vardı. Okulda hikayeler yazdığı sıralardaki Valeri'yi anımsatıyordu bana. Yazılarında ve bazen günlük hayatında da görülüyordu bu özellik. Şimdi bile arada bir baş gösteriverirdi. Eddie ertesi gün iş için dergilere uğrayacağımı, akşam yemeğine buluşabileceğimizi söyledim. Hayatımda adını hiç duymadım, Pearls diye bir yere götürdü beni. O kadar cahil kalmıştım ki New York'un en gözde Çin lokantası olduğunu bile bilmiyordum. Hayatımda ilk kez Çin yemeği yiyordum. Bunu Eddie'ye söylediğimde çok şaşırmıştı. Bunun üzerine bana türlü çeşitli Çin yemeklerini teker teker tanıtmaya, bu arada orada yemek yiyen tanınmışları işaret etmeye başladı. Hatta kısmet kurabiyelerinden birini açıp kağıttan falımı bile okudu. Tam kurabiyeyi ağzıma atacaktım ki engel oldu. Yo, bu kurabiyeler yenmez dedi. Çok görgüsüzce bir davranış olur. Eğer bu geceden öğreneceğim bir şey varsa o da bir Çin lokantasında kısmet kurabiyeni katiyen yememek gerekliydir. Bu seremoni birbirlerini iyi tanıyan 2 arkadaş arasında hayli komik olabiliyordu. Fakat aylar sonra Esquire dergisinde bir hikayesini okudum. Bu olayı kullanmıştı. Duygulandırıcı bir hikayeydi. Kendisiyle de benimle de alay ediyordu. O hikayeyi okuduktan sonra daha iyi anlamıştım onu. Şakacılığı ile ruhundaki yalnızlığı ve dünyadan, çevresindeki insanlardan yabancılaşmışlığını örtüyordu. Beni nasıl gördüğü hakkında da bir ipucu yakalamıştı. Hayatımı denetim altına almış, nereye gittiğini bilen bir adam olarak çizmişti beni. Çok matrağıma gitti bu. Yalnız o geceki tek kazancımın kısmet kurabiyesi meselesi olduğu konusunda yanılmıştı. Çünkü yemekten sonra New York'taki edebiyat çevrelerinin o ünlü partilerinden birine gitmeye kandırdı beni. Ve orada 2. kez Büyük Osano'yla karşılaştım. Yemekten sonra tatlımız gelmiş, kahvelerimizi içiyorduk. Eddie bana da çikolatalı dondurma getirtmişti. Çünkü ona bakılırsa Çin yemeğinden sonra alınması gereken tek tatlı türü buydu. Unutma sakın dedi. Kısmet kurabiyeni katiyen ağzına atma ve yemekten sonra daima çikolatalı dondurma getir. Sonra da laf arasında partiye çağırdı beni. Biraz isteksizdim ben. Long Island'daki evimize 1,5 saatlik yolum vardı. Ve vaktinde dönüp yatmadan 1 saat kadar çalışmak istiyordum. Haydi, haydi dedi Eddie. Her zaman da böyle münzevi keşişler gibi olamazsın. Bırak da şu gecenin tadını çıkaralım beraberce. Bol içki, ilginç konuşmalar ve güzel karılar. Hem işine yarayacak kimselerle temasın da olur. Seni şahsen tanıyan bir eleştirmenin yazdıklarını yerin dibine batırması daha zordur. Sonra seni bir partide tanımış ve senden hoşlanmış olan yayıncı kitabına daha başka bir gözle bakar. Eddie yeni kitabımı basacak bir yayıncı bulamamış olduğumu biliyordu. İlk kitabımı yayımlayan bir daha yüzümü bile görmek istemiyordu. Yalnızca 2000 nüsha satabilmiş ve karton kapak baskısı bile yapamamıştı. Ve partiye gidip Osano'ya rastladım. Onunla yaptığım röportajı hatırladığını hiç belli etmedi. Ben de hatırlatmadım. Fakat bir hafta sonra ondan bir mektup aldım. Benimle bir iş için görüşmek istediğini yazıyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 252.